Sayfa 346. 28. bölüm. İç savaş. Mustafa Kemal şimdi bütün gücünü milliyetçileri bekleyen çok önemli savaşların hazırlığı üzerinde toplayabilecekti. Önce kurmay heyetini seçmesi gerekiyordu. İsmet Bey, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Refet Bey kendilerine güvenebileceği olgun komutanlardı. Önemli ancak hala biraz şüpheli bir varlıkta Fevzi Paşa'ydı. Fevzi Paşa'nın kimden yana olduğu pek belli olmayan tutumu, isyan halindeki bölgelerde milli amacı gözden düşürmek için kullanılmaktaydı. Durum böyleyken ve hiç beklenilmediği halde bir gün Fevzi Paşa, Ali Fuat Paşa'nın karargahına çıkageldi. Yolculuğu gizli ve zor olmuştu. Ali Fuat'a, "Dağa dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur," dedi. Oturduktan sonra açıkladı. "Biz de kavuştuk ama sanırım biraz geç oldu," diye ekledi. Ali Fuat Paşa, Fevzi Paşa'nın geldiğini Mustafa Kemal'e telgrafla bildirdi. Fakat aldığı cevap şu oldu: "Fevzi Paşa'yı geldiği yere geri gönderin." Bununla beraber birkaç karşılıklı telgraftan sonra Mustafa Kemal, "Fevzi Paşa'yı hemen trenle Ankara'ya yollayın. Kendisine sezdirmeden peşine muhafız takın," diye telledi. Aslında Mustafa Kemal, Fevzi Paşa kıratındaki bir adamın değerini çok iyi anlıyordu. Eski usul bir subay olan Fevzi Paşa, Balkan harplerinde ve arkadan da Dünya Savaşı'nda kendine sağlam bir ün yapmış, sonradan da Harbiye Nezaretindeki çeşitli görevleri ona siyasi bir itibar kazandırmıştı. Sağlam, ağır ve çalışkan karakteri, düzgün yaşayışı, orta halli bir insan gibi davranışı, halkta kendisine karşı saygı uyandırmıştı. Her şeyden önce dinine sımsıkı bağlı, koyu bir Müslümandı. Ağzına içki koymaz, savaşın orta yerinde askerlerine Kur'an okurdu. Bundan dolayı şu sıralarda milli ülkeye çok yararı dokunacak bir kimseydi. Ankara'ya gelişi büyük gürültü koparan Fevzi Paşa, Büyük Millet Meclisi'nde heyecanlı bir söylev verdi. Milli Müdafaa Vekili ve daha sonra İcra Vekilleri Heyeti Reisi, yani Başbakan oldu. Onun ağırlığı Mustafa Kemal'in birbirlerine rakip komutanlar arasında dengeyi kurmasına yardım etti. Kemal, İsmet Bey'i Genelkurmay Başkanı yapmıştı. Baştan aşağı yeni kurulacak bir ordunun planlanmasını, örgütlendirilmesini gerektiren bir dönemde, ustasının çalışma usullerine alışmış, çekirdekten yetişme bir kurmay subay olan İsmet Bey'in bu göreve seçilmesi çok normaldi. Lakin yaratılışları ondan çok ayrı olan Ali Fuat Paşa ile Refet Bey'in İsmet Bey ile araları açıktı. Kendileri ta baştan beri Mustafa Kemal'in yanı sıra Anadolu'ya geçtikleri halde, bu göreve onun atanmasına, aralarına sonradan katılmış olduğunu ileri sürerek şiddetle karşı koydular. Lakin Mustafa Kemal bu atamada ısrar etti ve onlar da bu zor anlarda becerikli birer aksiyon adamı olarak daha iyi hizmet edebilecekleri kıta hizmetinde kaldılar. Ali Fuat Paşa yine de İsmet Bey'i bir türlü hazmedemiyordu. Öyle ki bir gün şerefine verilen bir ziyafette, misafirlerden biri kendisini öven sözler söyleyince, fena halde kızarak yumruğunu piyanonun kapağına indirdi. Az kalsın kıracaktı. Refet Bey son zamanlarda Konya'da ortaya çıkan can sıkıcı bir durumun çözümlenmesini ustalıkla başarmıştı. İzmir cephesinde çeteler kurmuş, Aydın Efe takma adıyla çevresinde atılgan, ele geçmez bir kahraman efsanesi yaratmıştı. Çete başlarıyla bir arada düşüp kalkar, arada bir, büyük tehlikeleri göze alarak İstanbul'daki ihtilal gruplarıyla bağlantıyı sürdürmek için atlar oraya giderdi. Halide Edip kendisini ilk olarak Nisan'da Ankara'ya geldiği vakit görmüştü. Ona sade sinir ve adaleden ibaret ipince bir adam gibi görünmüştü. O da ötekiler gibi pırıl pırıl yanan üniformasıyla görünüyordu. Yüzünden, gözlerinden, hareketlerinden az görülen bir enerji fışkırıyordu. Başı, saçları aynı zamanda dramatik hareketlerle konuşuyordu. 200 kilometre kadar ötede Ankara'nın güneyinde uzanan Tuzlu Yayla'daki Sofu Konya şehrinde huzursuzluk belirtileri baş göstermişti. Şehrin ileri gelenleri tarafından desteklenen askeri komutanın bağlılığı gevşemişe benziyordu. Kendisine seçim yapılması bildirildiği zaman İstanbul'un müsaadesi olmadan böyle bir şey nasıl yapılabilir diye sormuştu. Konya, Anadolu'da hatırı sayılır durumu olan belli başlı şehirlerden biriydi. Buranın kaybı, milli ülkeye bir darbe olacaktı. Hemen tedbir almak gerekiyordu. Refet Bey, durumu yakından görmek ve bildirmek için Konya'ya yollandı. Trenini şehre yakın bir istasyonda durdurarak, komutanla eşrafa gelip kendisiyle görüşmeleri için nazik bir çağrıda bulundu. Sonra o bölgede izi bile bulunmayan ordulara, şehre yürümeleri için telgrafla bir sürü talimat yolladı. Blöf başarı kazanmıştı. Ertesi sabah erkenden delegeler istasyona geldiler. Refet Bey hemen onların trenini kendisininkine bağlattı ve onlarla birlikte doğruca Ankara'ya yollandı. Burada Mustafa Kemal'in heyecanlı bir konuşmasından sonra hemen hemen kaçınmış olan Konya eşrafı, milliyetçilere katılmaktan başka yolu olmadığını gördüler. Komutan da İstanbul'la bağlarını kesmeye ve milliyetçilere katılmaya razı oldu. Bunun sonucunda İtalyanlar da Antalya bölgesinden Konya'ya göndermiş oldukları birlikleri geri çekmek zorunda kaldılar. Böylece Konya, her ne kadar ileride daha iki kere baş kaldıracaksa da şimdilik yatışmış oldu. Lakin Ankara başka her yönden düşmanlarla sarılmıştı. Bütün ilkbaharla yaz başlarında Mustafa Kemal yalnız düşman tehdidine değil ama ya birbiri arkasına ya da aynı zamanda tam 34 bölgede baş gösteren ayaklanmalara da karşı koymak zorunda kaldı. Söylediği gibi bu bölgelerde alevlenen karışıklık ateşleri bütün memleketi yakıyor. Hiyanet, cehalet, kin ve taassup dumanları bütün vatan semasını koyu karanlıklar içinde bakıyordu. Ayaklanmalar şehrin doğusunda olduğu kadar batısında ve kuzeyinde de salgın halindeydi. Öyle ki Mustafa Kemal bir yandan Yunan cephesini tutarken bir yandan da zayıf kuvvetlerini boyuna bir noktadan başka bir noktaya aktarmak zorunda kalıyordu. İngilizler isyancıları hem kışkırtmakta hem de silahla beslemekteydiler. Bu hilafet ordularının önde gelen başlarından biri de İzmir'in kuzeyindeki bölgede faaliyet gösteren Çerkez asıllı, okuması yazması olmayan Aznavur adında ihtiyar bir hayduttu. Koyu bir Müslüman olan Aznavur, peygamberin bayrağı altında koynundan Kur'an'ı eksik etmeden savaşır ve kendisi gibi Müslüman olan düşmanlarını diri diri incir ağaçlarına asmaktan çekinmezdi. İstanbul hükümetinden bol bol yardım görüyordu. Mustafa Kemal Aznavur'a karşı kendisiyle aynı ırktan ama daha genç, daha kafalı olan ve biraz da okuması yazması bulunan Çerkez Ethem'i ileri sürdü. Ethem Aznavur'a baskın çıktı. Lakin aslına bakılırsa milliyetçilerin de ondan çekinmesi gerekecekti. Zira Ethem'in kişisel etkisi çoğalıyordu. Böylece Güneybatı bölgesi isyancılardan şimdilik temizlenmiş oldu. Bu sefer de milliyetçiler Kuzeybatı bölgesinde yine Çerkezler tarafından düzenlenen daha ciddi isyanlarla uğraşmak zorunda kaldılar. İsyan oldukça uzak olan dağlarda baş göstermişti. Arkadan Ankara çevresindeki ovalara yayıldı ve kendisine katılanlarla büyüyerek şehre 25 kilometre uzaklıkta bir kasabaya kadar geldi. Mustafa Kemal kasaba halkıyla konuşmak için iki mebus gönderdi. İsyancılar bunları yakalayarak türlü işkenceler ettiler, az kalsın öldüreceklerdi. Dipnot: olay Gerede'de geçmiştir. Mebuslar binbaşı Hüsrev, Hüsrev Gerede ve Osman Beylerdi. Çevirenin notu: milliyetçiler yer yer baş gösteren bu gibi olayları bastırmak için Fransız ihtilalindeki terör mahkemelerine benzeyen olağanüstü mahkemeler kurdular. Bunlar adaleti en kısa zamanda ve hemen oracıkta yerine getirecekti. Bunlara istiklal mahkemeleri adı verildi. Bulundukları yerin görevlilerine değil, doğrudan doğruya meclise karşı sorumluydular. Böylece meclisin egemenliğini belirtmiş oluyorlardı. Bu mahkemeler daha sonra siyasal amaçlar için kullanılmış ve yetkilerinden dışarı çıkmışlardır. Ama bu dönemde daha çok askeri bir faktör olarak ilkel bir adalet organı gibi çalışırlar, başkalarına gözdağı vermek için isyancı elebaşıları hemen ipe çekerlerdi. İsyan bir orman yangını gibi kıvılcımları çayırlar üzerinde sıçrayıp, birbirinden ayrı bölgeleri apansız tutuşturarak her yana yayılıyordu. Bunu savaştan yorgun düşmüş olan ve kendi yurttaşlarına karşı çarpışmak istemeyen ordu birlikleriyle bastırmaya imkan yoktu. Mustafa Kemal daha çok sıkı bir düzen altında tutulması güç bir takım elebaşılar komutasındaki disiplinsiz çetelere bel bağlıyordu. Çerkez Ethem önemli bir merkez olan Bolu'yu almayı başarmıştı. Bunun üzerine bazı isyancı şeflerin idamını istedi. Oysa Ankara, daha önce o bölgeye gönderilmiş olan iki mebusu geri verirlerse canlarının bağışlanacağını kendilerine söz vermişti. Ölüm cezaları Mustafa Kemal'in onayına sunuldu. Onun bunları imzalamaya kararlı olduğunun anlaşılması, Ziraat Mektebi'ndeki arkadaşları arasında gergin bir hava yarattı. Kendisi karar vermiş de olsa, bunu bildirmeden önce herkesin ayrı ayrı düşüncesini sormak adeti vardı. Yine öyle yaptı. Hepsinin bu ölüm cezalarına karşı olduğu belliydi. Özellikle Halide Edip, hükümetin sözünden dönmesi anlamına gelecek ve milli harekete leke sürecek böyle bir şeyin karşısındaydı. Lakin sözlerinin etkisiz kaldığını görüyordu. Biraz sonra Mustafa Kemal Paşa'nın kararından caymaya niyetli olmadığını anlamıştım. Gözleri bazen parlıyor, sonra soğuk ve donuk bir ifadeye bürünüyordu. Yüzünün çizgileri derinleşiyor, kaşları kalınlaşıyor, bu haliyle çok tehlikeli görünüyordu. Bizim durumumuzdaki adamların merhamet göstermesinin zayıflık teşkil edeceğini ileri sürüyordu. Düşman ele geçtiği zaman ne vaat edilmiş olursa olsun mutlak öldürülmeliydi. Olayları bu şekilde acımasız bir sinizmle ele alışı çevresindekileri tedirgin etmişti. Yalnız Mustafa Kemal konuşurken düşünceli düşünceli bir koltukta oturan İsmet Bey ayağa kalktı. Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına gelerek yazıhanesine dayandı ve konuşmaya başladı. Bir tabiat kudreti gibi görünen kurşuni kalpaklı Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında Miralay İsmet Bey konuşuyordu. Hiçbir zaman bana onun Türkçesi bu kadar sade, bu kadar makul ve insaniyetle dolu gelmedi. O bir hükümetin verdiği sözde daima durması gerektiğini ve ancak bu sayede halkın güvenini kazanabileceğini iddia ediyordu. Fakat uzun bir münakaşa oldu. Ertesi güne bırakmaya karar verdiler. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşle imtihanı. En sonra Mustafa Kemal kalktı. Yazıhanesinin üstündeki çıngırağı çalarak katibini çağırdı. Sonra Halide Edip'in anlattığına göre, bir kağıda Ethem'e hitaben Sefer'i ve arkadaşlarını affetmeyi vaat ettiğimizi, onun için onları öldürmemesini yazdı. İsmet Paşa'nın bir çocuk gibi gözlerinin parladığını gördüm. Ne var ki bu emir yerine çok geç ulaşmıştı. Ethem daha onu almadan esirleri öldürtmüştü. Belki de Mustafa Kemal onun nasıl olsa böyle yapacağını biliyordu. Ziraat Mektebi'nin bürolarında sürekli bir kaygı havası esiyordu. Milliyetçilerin kaderi kötü bir yola girmişti. Mustafa Kemal bile birbiri üstüne kahve içerek, ağzını açmadan pencereden Ankara'nın çıplak ve donuk renkli görünüşünü seyrediyor, yorgun ve bazen de umutsuz görünüyordu. Yine de o günlerde bütün enerjisiyle maksat uğruna çalışan dağınık kuvvetleri idare etmeye çalışıyordu. Katibi elinde telgraflarla gelirdi. Orası Ankara mı, burası filanca şehir, ben valiyim. Hilafet ordusunun yaklaştığını görüyorum. Halkın onlara katılmasından korkuyorum. Onlar girip telgraf tellerini kesmeden önce emirlerinizi bekliyorum. Arkadan Hayati Bey askerce selam vererek, teller kesilmiştir diyordu. Bir telgraf daha. Orası Ankara mı? Ben filan şehrin telgrafçısıyım. Hatlar kesik ama ben kasabanın 2 saat dışında bir merkez kurdum, geceleri haberleşebiliyorum. Filan kasabanın kaymakamıyla hilafetçiler arasındaki konuşmayı duydum. Anlaşmak üzereler. Şimdi ne konuştuklarını size bildiriyorum. Kaymakam vatan hainidir. Her gece daha başka merkezlerle de aralarının kesilmiş ve daha yalnız kalmış olduklarını görüyor. Ta sabaha gaz lambasının alevi, tanyerinin ışıklarıyla sönükleşinceye kadar çalışarak yorgunluktan bitkin hale geliyorlar, sonra birkaç saatlik uykuya dalıyorlardı. Fakat rahat uyumak da pek mümkün olmazdı. Çünkü düşmanın burasını da basmasından korkuyorlardı. Meclisin morali de çok bozulmuştu. Bir takım mebuslar Mustafa Kemal'in isyanı bastırmaktaki beceriksizliğine karşı homurdanmaya başlamışlardı. Bir sabah meclis binasında kendi de sinirli olan Mustafa Kemal, arkadaşı Kılıç Ali'yi yanına çağırdı ve pencereye götürerek karşı tepelerden şehre doğru inen bir kalabalığı gösterdi. Bir süvari zabiti olan Kılıç Ali'ye mebusların telaşlanmamaları için kimseye görünmeden yanına bir grup atlı alarak keşfe çıkmasını söyledi. Sonra pencereden bir defa daha baktılar ve bu kalabalığın bir hayvan sürüsü olduğunu gördüler. En sonunda bir gece hemen hemen bütün hatların kesilmesi ve silah seslerinin çok yaklaşması üzerine bir çekilme planı hazırlama zamanının geldiği anlaşıldı. Gerekirse Ankara'dan ayrılıp Sivas'a gideceklerdi. Bunun için yeteri kadar hayvan seferber edildi. Zaman ilerledikçe bu planı uygulamak gerekeceği daha çok belli oluyordu. Doktor Adnan her ihtimale karşı yanında bir zehir taşımaya başladı. Mustafa Kemal bile artık gitmenin zamanı geldiğini söylüyordu. Refet Bey Güneybatı'dan Ankara'ya geldiği vakit bir panik havasıyla değilse bile şiddetli bir bezginlik havasıyla karşılaştı. Güç durumlardan sonra hemen kendini toparlamasını bilen, iyimser bir adam olduğu için Sivas'a çekilmek konusunda alınan kararlarla alay etti. Bir kere o buradan ayrılmaya niyetli değildi. Mustafa Kemal ille gitmek istiyorsa diye şaka etti, o zaman da çekip kendisini vururdu. Savaşın başlangıcında ya başarmak ya da ölmek için ettikleri yemini unutmuş muydu? Üstelik Sivas yolu düşman tehdidi altındaydı. Sonra yola çıkmalarına büyük bir engel daha vardı. Kendisi atların bütün eğerlerini saklamıştı. Oturup da askeri durumu nasıl düzelteceklerini konuşsalar daha iyi olurdu. Daha başvurabilecekleri bazı kaynaklar vardı. Örneğin İzmir dağlarından toplayıp getirdiği 300 zeybekten kurulu sadık çetesi. Bir süre sonra bu kabadayılar süslü cepkenleri ve gıcır gıcır silahlarıyla Ankara çevresinde boy göstermeye başladılar. Garip ve ele avuca sığmaz davranışlarıyla şehir halkını ürkütüyorlardı. Kaldıkları yerin aşağısındaki Kalaba köyündeki kadınlar şikayete başlamışlardı. Zeybekler kızlara bakıyor, onları korkutuyorlardı. Bir akşam Mustafa Kemal'in katibi büyük salona girerek bütün tellerin kesildiğini söyledi. Aynı anda dışarıdan tüfek sesleri gelmeye başladı. Bazen tek tük, bazen de sürekli yaylım ateşi halinde. Halide Edip önce herkes heyecanlandı diyor. Mustafa Kemal Paşa ayakta dolaşarak emirler veriyor. Hemen herkes ömrünün son dakikasını yaşadığına inanıyordu. Halide Edip bu yakın tehlike karşısında iki adamın birbirinden başka şekilde davrandıklarına dikkat etmişti. Garip olarak o dakika bende büyük bir merak uyandı. Siviller beni ilgilendirmiyordu çünkü hepsinin korktuğu belliydi. İki büyük asker Kemal Paşa ile Miralay Refet Bey'di. Miralay Refet Bey yerinden kımıldamadı. Sükunla sigarasını içmeye devam etti. Fakat daha gergin mizaçlı ve refleksleri daha çabuk olan Mustafa Kemal sinirli görünüyordu. Gelibolu'da göstermiş olduğu gibi, kendi güvenini hiç umursamadan, askerlerinin önünde tek başına ateşe göğüs gerecek kadar cesur olduğu halde, bir aksiyon adamı olarak şuursuz bir kalabalık karşısında sakin davranmak elinden gelmiyordu. Bu, onu herhangi bir harekete geçmekten alıkoyan yepyeni bir durumdu ve tuzağa yakalanmış yırtıcı bir kaplan gibi öfke ve dehşet içinde görünüyordu. Derken telefon çaldı ve Refet Bey'in belki de önceden bildiği gibi bu gürültüyü çıkaranların onun azgın zeybekleri olduğu anlaşıldı. Refet Bey ertesi gün zeybeklerini alarak Ankara'dan ayrıldı. Mustafa Kemal'e danışmadan şansını denemek ya da gelenek dışı bir diplomatlık hüneri göstermek istemişti. Geceleyin hesaplı bir riskle isyancılarla müzakere için bir çıkış yaptı. Mustafa Kemal kendisini telgrafla adam akıllı payladı. Fakat Refet Bey geri dönerek "İş halloldu" diye haber verdi. Gerçekten de bu cephe üzerinde isyancıların baskısı hafiflemişti. Ankara bir kere daha nefes alabilecekti. Şimdilik Sivas'a gitmekten kimse söz etmez oldu. Bu arada 1920 Mayıs'ında milliyetçiler hilafet ordusuyla boğuşurlarken, İtilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğu'na dikte etmeyi tasarladıkları bir barış projesi üzerinde anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmayı Sevr Muahedesi diye adlandırılacak olan bir belge haline sokacaklardı. Churchill'in dediği gibi, Batı dünyasının Türkiye'deki tutumu sonucunda yaratmış olduğu kin ve nefret ateşi üzerine dökülen bu taze akaryakıt, milliyetçilerin davalarında ne kadar haklı olduklarını ispata yaradı. Artık Mustafa Kemal, yalnız bir avuç yurtseverin değil, bütün Türk ulusunun desteğini elde edecekti.